Item 16, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 144, 6. kısım. Kamor'un karaya bakan kısmında silahlı adamlar şehrin eski taş duvarlarında devriye gezerler ve tarlalardaki haydutları veya düşman ordularını belli edecek herhangi bir emareye karşı daima tetiktedirler. Denize bakan tarafa da gözcü kuleleri ve savaş kadırgaları aynı amaca hizmet eder. Alse Grant'a semtinin etrafındaki nöbetçi kulübeleri ise tebaalarından birilerini istekleri dışında görme veya koklama derdine katlanmasınlar diye kentin küçük çaplı soylularını korur. Loch ile Galo gece yarısından hemen önce ata kemeri denilen geniş cam köprüyü kullanarak Angevin'i geçtiler. Bu zarifçe oyulmuş yapı, Alse Grante'nin batısını çift gümüş yeşilinin yarı umumi ve gür bahçelerine bağlardı. Bu bahçeler yeterince parası olmayanların orada oyalanmaktan genellikle kırbaçlarla ve sopalarla caydırıldıkları bir diğer mekandı. Yakut renkli uzun ve cam silindirler, atlarının dizlerinin altında kıvrılıp dalgalanan ince pus demetlerine simyasal bir ışık düşürüyordu. Köprünün ortası sudan 15 metre yukarıda olduğu için olağan gece sisi daha yükseğe çıkamıyordu. Siyah demir çerçeveler içindeki kırmızı fenerler bunaltıcı cellat rüzgarının etkisiyle oldukları yerde dönüp hafifçe sallanıyordu. İki centilmen piç kanlı bir hale gibi etraflarını saran o ürkütücü ışıkta Alse Grante'ye girdi.
''Doran, adınızı ve amacınızı söyleyin.''
Köprünün Angevin'in kuzey kıyısıyla buluştuğu noktada yağlı kağıtla kaplı pencerelerinden solgun ve beyaz bir ışık yayılan alçak bir tahta kulübe mevcuttu. Kulübenin yanında bekleyen yalnız suretin sarı tabardı köprü lambalarının ışığında turuncuya çalıyordu. Adamın sözleri cesurca olsa bile sesi genç ve biraz kararsızdı. Loch gülümsedi. Alse Grant'e nöbetçi kulübelerinde daima iki sarı ceketli beklerdi. Fakat bu seferkinde kıdemli olan nöbetçi belli ki daha toy olan silah arkadaşını asıl işi yapsın diye sislerin içine göndermişti. Böylesi Loch'un canına minnetti. Atı eşkin adımlarla nöbetçi kulübesinin yanından geçerken siyah pelerininden kıymetli rozet cüzdanını çıkardı.
''Adamın bir önemi yok.''
Loch cüzdanı açarak yuvarlak suratlı genç muhafızın rozeti şöyle bir görmesini sağladı.
''Amacımsa ekselansları Dük Nico Vante'ye hizmet etmek.''
''Anladım efendim.''
''Buradan hiç geçmedik, seninle hiç konuşmadık. Silah arkadaşının da bunu iyi anladığından emin ol.''
Bir reverans yapan sarı ceketli bu yabancıya fazla yakın durmaktan korkarcasına hemen geri çekildi. Loch gülümsedi. Ansızın karanlığın ve sesin içinden çıkan siyah atlı siyah pelerinli biniciler. Gündüz vakti bu tür masallara gülüp geçmek kolaydı. Fakat gece hayallere gerçeklik katardı. Eğer Kamor'un paralarının kullanıma konduğu yer para sayıcılar yoluysa, dinlenmeye bırakıldığı yerde Alse Grante semtiydi. Semt birbirine bağlı dört adadan oluşuyordu. Bu adaların her biri beş kuleyi barındıran Platon'un tabanına doğru yükselen bir tür katmanlı tepeden ibaretti. Doğuştan zenginler ile sonradan görmelerin servetleri buradaki malikaneler ve özel bahçeler labirentinde gelişi güzel bir biçimde birbirine karışırdı. Tüccarların, sarrafların ve gemi simsarlarının kentin geri kalanına rahatlıkla tepeden bakabildiği yer burasıydı. Düşük çaplı soyluların gıpta dolu bakışlarını herkese hükmeden beş ailenin kulelerinden ayırmadığı yer de burasıydı. Arada bir faytonlar takırdayarak yanlarından geçip gidiyor, siyah lakeli ahşap kabinlerinde her kim seyahat ediyorsa onun armasını taşıyan fenerleri ve bayrakları sağa sola sallanıyordu. Bunlardan bazıları bu sene kiralık fedailerde moda olan yırtmaçlı yelekler ve cilalı göğüs zırhları içindeki silahlı biniciler tarafından korunuyordu. Bazı arabalara koşulmuş atlar da minyatür simyasal ışıklarla bezeli koşum takımları giyiyordu. Uzaktan bakıldığı zaman sislerin içinden geçip giden ateş böceği zincirlerine benziyorlardı. Don Salvara'nın dört katlı köşkü sütunlarla desteklenen bir dik dörtgendi. Birkaç asırlık bina yılların ağırlığı altında biraz sarkmaktaydı. Çünkü tamamen insan eliyle inşa edilmişti. Isla Drona'nın yani Asi Grande'nin en batı mahallesinin ortasında yer alan köşk kendi başına bir ada gibiydi. Her yanı 4 metrelik taş duvarlarla ve geniş bahçelerle çevriliydi. Komşu köşklerle ortak bir duvarı yoktu. Üçüncü kattaki parmaklıklı pencerelerinin arkasında kehribar sarısı ışıklar yanıyordu. Lok ile Kalo köşkün kuzey duvarının bitişiğindeki ara sokakta atlarından sessizce indiler. Lok ve böcek tarafından uzun geceler boyunca dikkatli yapılan araştırmalar, içeriye girmenin en kolay yolunun bu duvarın üzerinden aşmak ve Salvara Köşkü'ne yandan tırmanmak olduğunu ortaya çıkarmıştı. Üzerlerindeki siyah kıyafetlere bir de sis ve karanlık eklenince, sokağı terk edip dış duvara aşar aşmaz adeta görünmez olacaklardı. Kalo atları bahçe duvarının yanındaki eskimiş bir tahta direğe bağlarken üzerlerine şanslı bir huzur anı çöktü. Görünürde kimsecikler yoktu. Kalo atının seyrek yelesini okşadı. ''Geri gelmezsek şerefimize bir iki kadeh kaldır canım.'' Lok sırtını duvarın dibine dayayıp avuçlarını önünde birleştirdi. Kalo bu eğreti üzengiye ayağını koydu ve hem kendi bacaklarının hem de Lok'un kollarının kuvvetiyle yukarı sıçradı. Sessiz ve dikkatli bir şekilde duvarın üstüne çıktığında da iki kolunu birden aşağıya uzatıp Lok'u yanına çekti. Sansa ikizi ne kadar güçlüyse Lok da o kadar ince yapılıydı. Böylece operasyon sorunsuzca tamamlandı. Saniyeler içinde ikisi de bahçenin nemli, hoş kokulu karanlığında hareketsizce çömelerek kulak kesilmişti. Zemin kattaki tüm kapılar karmaşık mekanizmalarla ve çelik çubuklarla içeriden kilitlenmişti. Onları açmaları mümkün değildi. Fakat çatı, henüz daimi bir suikast tehdidiyle yaşayacak kadar önem taşımayan kimseler genellikle yüksek duvarlara gereğinden fazla güvenirlerdi. İki hırsız elleriyle ayaklarını köşkün kuzey cephesindeki sıcak ve kaygan taşların çatlaklarına dayayarak yavaş ve dikkatli bir şekilde tırmanmaya koyuldu. İlk iki kat karanlık ve sessizdi. Üçüncü kattaki ışıklarsa binanın öteki tarafındaydı. Heyecandan kalpleri gümbür gümbür atan hırsızlar çatı korkuluklarının altına varana kadar tırmandıktan sonra uzunca bir süreliğine mola verdiler ve keşfedilip keşfedilmediklerini anlamak için köşkün içine kulak kabarttılar. Aylar ince ve gri bulutların arkasında kaybolmuştu. Sol taraflarındaki şehir pusların arasında parıldayan bulanık bir pırlanta ışığı kemerinden ibaretti. Ve hemen üzerlerinde akıl almaz bir şekilde yükselen 5 kule, gökyüzünün önünde duran siyah birer gölge gibiydi. Kulelerin korkuluklarında ve pencerelerinde yanan ışıklar, taşıdıkları ürkütücü havayı azaltacağı yerde katmerliyordu. Onlara yer seviyesinden bakan birinin başının dönmesi işten bile değildi. Köşkün korkuluğunu ilk aşan Lok oldu. Genç adam yukarıdan gelen loş ışıkla çevresine dikkatle bakınarak ayaklarını çatının ortasından geçen beyaz parkeli patikaya bastı ve onları orada tuttu. Etrafı çalıların, çiçeklerin, küçük ağaçların ve sarmaşıkların gölgeli şekilleriyle çevriliydi. Çatı katı bitkilerin ve gece toprağının o zengin kokusuyla buram buramdı. Sokak seviyesindeki bahçe bakımlı olmasına rağmen aleladeydi. Burası ise Dona Sofya'nın özel botanik alanıydı. Lok'un tecrübelerine göre simyasal botanikçilerin çoğu acayip acayip zehirlere düşkün olurdu. O nedenle kukuletasıyla pelerininin vücudunu sıkıca sardığından emin oldu. Sonra da siyah fularıyla yüzünün alt kısmını örttü. Beyaz patika boyunca usulca ilerleyen Lok ve Kalo, Sofya'nın bahçesini kat ederken gaz yağı akıntılarıyla dolu bir yerden alev alev yanan pelerinlerle geçerken göstereceklerinden daha fazla özen gösterdiler. Bahçenin ortasında basit bir mandallı kilidi olan bir çatı kapağı vardı. Kalo en gözde maymuncuklarını ellerinde hazır bekleterek bu kapağın ardından gelebilecek sesleri 2 dakika boyunca dikkatle dinledi. Kilidi açması ise 10 saniyeden kısa sürdü. 4. kat, Dona Sofya'nın atölyesi. 2 davetsiz misafir herhangi bir kazaya uğramamak ya da oyalanmamak için burada bahçedekinden bile daha dikkatli davrandılar. İkili gece yarısına kadar içtikten sonra eve geç dönen suçlu kocalar kadar ürkek adımlarla, laboratuvar gereçleriyle ve saksılı bitkilerle dolu karanlık odalardan geçip, üçüncü kattaki bir yan koridora inen dar taş merdivene doğru seyirtti. Salvara evindeki faaliyetler centilmen piçler tarafından iyi biliniyordu. Don ile Donna'nın yatak odası üçüncü katta, Don'un çalışma odasına göre koridorun karşısında yer alıyordu. Kabul ve yemek salonlarının bulunduğu ikinci kat çiftin ağırlayacağı misafirler olmadığı zamanlarda genellikle boş kalırdı. Birinci katta ise mutfak, birkaç tane oturma odası ve uşakların odaları bulunurdu. Salvaralar konteye ilaveten bir çift orta yaşlı kahya, bir aşçı ve hem ulak hem de aşçı yamağı görevlerini yürüten genç bir çocuk çalıştırırlardı. Hepsi de birinci katta uyuyor olmalıydı. Hiçbiri kontenin onda biri kadar bile tehlike arz etmiyordu. Planın isabetli bir biçimde tertiplenemeyecek kısmı burasıydı. Don Salvara ile konuşmadan önce eski askeri bulup etkisiz hale getirmeleri gerekti. Bulundukları katın başka bir yerinde ayak sesleri yankılandı. Başı çeken Locke yere çöktü ve solunda kalan köşenin arkasına bir göz attı. Üçüncü katı boylamasına ikiye ayıran uzun koridordan aşağı baktığını anlaması fazla sürmedi. Don Salvara çalışma odasının kapısını açık bırakmıştı ve o anda yatak odasına girerek gözden kayboluyordu. Adam kapıyı arkasından sıkıca kapattı, hemen ardından koridorda metal bir kilidin takırtısı yankılandı. "Şanslıyız," diye fısıldadı Locke. "Sanırım yatak odasında bir süre meşgul olacak. Çalışma odasının ışığı hala yanıyor. Yani oraya geri gideceğini biliyoruz. Haydi işin zor kısmını halledelim." Locke ile Kahlo koridordan aşağı sessiz sedasız ilerlemeye koyuldular. Artık terlemelerine rağmen hareket ederlerken ağır pelerinlerini neredeyse hiç hışırdatmıyorlardı. Uzun koridor duvarlara asılı goblenlerle ve sönme aşamasındaki kömürlerden daha fazla ışık saçmayan, ufacık ışık camlarıyla bezeli apliklerle zevkli bir tarza dekore edilmişti. Salvaraların yatak odasının kalın kapısının arkasında biri güldü. Koridorun karşı ucundaki merdiven geniş ve yuvarlaktı. Beyaz mermerden yapılmış ve Kamor'un mozaik haritalarıyla süslenmiş basamaklar döne döne ikinci kata iniyordu. Kahlo Locke'u bir yeniden kavradı, parmağını dudaklarına dayadı ve başıyla aşağısını işaret etti. "Dinle," diye fısıldadı. Klik klak, ayak sesleri. Klik klak. Birkaç kez tekrarlanan bu ses dizisi her seferinde biraz daha yükseliyordu. Locke dostluğuna bakıp sırıttı. Birisi ikinci katta gezerek her bir pencereyi koruyan kilitleri ve demir sürgüleri sistematik bir şekilde kontrol ediyordu. Gecenin bu saatinde evde böyle bir şeyi yapacak tek bir kişi vardı. Kahlo merdivenin hemen solundaki trabzanın yanında diz çöktü. Sarmal merdivenden çıkan herhangi bir kimse bu konumun hemen altından geçmek zorundaydı. Elini pelerinine atıp kaplanmış bir deri çuval ile siyah ipekten örülmüş uzunca bir sicim çıkardı. Ardından ipek sicimin Locke'un takip edemediği gizemli bir usulle çuvalın içine ve etrafına dolamaya başladı. Locke onun hemen arkasında diz çökmüştü ve bir gözünü az önce geçtikleri uzun koridorda tutuyordu. Don'un geri gelmesi henüz pek muhtemel değildi ama veli nimetin başkalarına ibret olsun diye tedbirsiz hırsızları renkli yollardan cezalandırdığı söylenirdi. Conte'nin hafif ve düzenli ayak sesleri altlarındaki merdivende yankılandı. Adil bir dövüşte Don'un adamının duvarları Locke'un ve Kahlo'nun kanıyla boyaması işten bile değildi. O yüzden bunun mümkün mertebe adaletsiz bir dövüş olması akıllıcaydı. Conte'nin kel kafası altında belirir belirmez Kahlo trabzan parmaklıklarının arasından uzandı ve kelleci başlığını elinden bıraktı. Kelleci başlığı kaçırılıp Demir Deniz'deki şehirlerden birinde köle olarak satılma fırsatını bulamamış kişiler için alt kenarlarına dikilmiş ağırlıklar sayesinde hızla aşağıya süzülen bir çadır gibi görünür. Kurbanının kafasını sarmadan hemen önce hava akımı kenarlarını dışa doğru iter ve böylece başlık o kişinin omuzlarına rahatça yerleşir. Kahlo ipek sicime hızla asılıp hedefinin boynunun etrafında bir anda büzülmesini sağlayınca Conte şiddetle irkildi. soğukkanlılığını azıcık koruyabilen biri muhtemelen ellerini kaldırıp böyle bir başlığı saniyeler içinde çıkarabilir. Zaten çuvalın iç kısmının bir kara eczacıdan satın alınmış, hoş kokulu bir buhar saçan uyuşturucu bir maddeyle bol miktarda sıvanmasının sebebi de budur. Etkisiz hale getirmeye çalıştıkları adamın doğasını bildikleri için fedainin şu an içine çektiği maddeye neredeyse 30 şilin harcamışlardı ve Conte onun zevkine varsın diye Locke tüm kalbiyle dua ediyordu. Hava geçirmez başlığın içinde panikle alınan tek bir soluk bile sıradan bir insanı olduğu yere yığmaya yeterdi. Fakat Conte'nin vücudunu yere çarpmadan önce yakalamak için merdivenden uçarcasına inen Locke, adamın her nasılsa halen ayakta kaldığını ve başlığı çekiştirdiğini gördü. Şaşkına döndüğü ve zayıf düştüğü kesindi ama hala kendindeydi. Mide boşluğuna indirilecek hızlı bir darbe kurbanın ağzını açar ve ilacın nüfuzunu hızlandırırdı. Locke o darbeyi vurmak üzere adama yaklaştı ve bir elini kelleci başlığının hemen altından Conte'nin boynuna sardı. Bu hareketi neredeyse tüm oyunun bozulmasına sebep olacaktı. Conte'nin kolları bir anda kalktı ve Locke'un özensiz tutuşunu daha başlamadan önce bozdu. Adam sol kolunu uzatarak Locke'un sağına doladı, sonra da onu bir, iki, üç kez yumrukladı. Bu kötü yumruklar birbiri ardına Locke'un karnına ve mide boşluğuna indi. Midesine korkunç bir ağrı yayılan Locke dengesini sağlamaya çalışarak sözde kurbanına yaslandı. Conte onun dişlerini söküp son sürat kulaklarından fırlamasına neden olan bir darbeyle sağ dizini kaldırdı. Fakat hele şükür ki ilaç eski askerin iradesini kırmaya başlamıştı. Adamın dizi Locke'un çenesini ucu ucuna sıyırdı. Öte yandan o dizin hemen altındaki çizme genç hırsızın kasıklarına denk geldi ve onu arkaya devirdi. Locke başını basamakların sert mermerine çarptıysa da kukuletasının kumaşı darbeyi bir nebze yumuşattı. Delikanlı kafasında hala çuval bulunan adamın bir koluna sarsakça tutunarak orada nefes nefese yatıp kaldı. Tam o anda kelleci başlığını büzen sicimi elinden bırakıp merdivenlerden aşağı koşan Kahlo çıka geldi. Bir ayağını Conte'nin giderek daha çok titreyen bacaklarının arkasına dayadı ve onu basamaklardan aşağı itti. Bunu yaparken de fazla ses çıkmasın diye rakibinin yeleğini önden kavramayı ihmal etmedi. Conte baş aşağı yatıp kaldıktan sonra Kahlo onu apış arasından acımasızca yumrukladı. İlk iki darbede adamın bacakları hafifçe titrerken üçüncüsü herhangi bir tepki doğurmadı. Başlık nihayet işe yaramıştı. Conte'nin geçici bir süreliğine hizmet dışı kalmasının ardından Kahlo dostuna döndü ve onu doğrultmaya yeltendi. Fakat Locke elini sallayarak genç adamı uzaklaştırdı. ''Ne durumdasın?'' diye fısıldadı Kahlo. ''Sanki hamileyim ve küçük piç kurusu bir baltayla karnımı yararak dışarı çıkmaya çalışıyor.'' Göğsü hızla kalkıp inen Locke siyah maskesini yüzünden çekti ki içine kusarak saklanmayacak bir rezalet çıkmasın. Locke derin derin solurken ve titremesini kontrol altına almaya çalışırken Kahlo da Conte'nin yanına çömeldi. Başlığı çekip çıkarırken deri çuvalın içindeki mide bulandırıcı aromayı dağıtmak için elini hızla salladı. Ardından çuvalı dikkatle katladı, pelerininin içine soktu ve Conte'yi birkaç basamak yukarı çekti. ''Kahlo'' dedi Locke öksürerek, ''kılığıma zarar gelmiş mi?''
''Görebildiğim kadarıyla hayır, göze çarpan bir şey olmuşa benzemiyor. Tabii kamburunu çıkarmadan yürüyebileceksen. Biraz burada kal.''
Kahlo merdivenin sonuna kadar inip ikinci katın karanlığına bakındı. Şehrin zayıf ışıkları parmaklıklı pencerelerden girerek uzun bir masanın yanı sıra içlerinde tabaklar ve çeşitli ıvır zıvır bulunan çok sayıda camlı dolabı hafifçe aydınlatıyordu. Görünürde tek kişi bile yoktu ve aşağıdan çıt çıkmıyordu. Kahlo geri gelene kadar Locke dizleriyle ellerinin üstünde doğrulabilmişti. Conte haşin yüzünde gülünç bir huzur ifadesiyle onun yanında uyuyordu.
''Ah, uyandığı zaman bu ifadeden eser kalmayacak.''
Kahlo dostuna bir çift ince deri kaplı pirinç muşta gösterdi, sonra da abartılı bir hareketle onları manşetlerinden içeri sokarak göz önünden kaldırdı.
''Az önce onu pataklarken küçük dostlarımı takıyordum.''
Şahsen ona sempati duyacak değilim. Zira hayalarıma attığı tekme onları neredeyse ciğerlerimin daimi sakinleri haline getirecekti.
Locke ellerinden destek alarak ayağa kalkmaya çalıştıysa da başaramadı. Kalo onu sağ kolunun altından tuttu ve titreyerek de olsa yardım almadan dizlerinin üstünde durabilene kadar destek oldu.
''En azından soluklanabilmişsin, peki yürüyebilir misin?''
''Sanırım toparlayabilirim. Bir süre iki büklüm gezeceğim. Sanırım bana birkaç dakika verirsen hiçbir terslik yokmuş gibi davranabilirim. En azından buradan gidene kadar.''
Kalo onun üçüncü kata çıkmasına yardım etti, ardından gözcülük yapması için dostunu orada bırakıp yavaş ve sessiz hareketlerle Conte'yi yukarı kadar sürükledi. Don'un adamı pek de ağır değildi. Utanan ve tekrar bir işe yaramak için can atan Locke, pelerinin derinliklerinden iki tane dayanıklı ip çıkarıp onlarla Conte'nin ellerini ve ayaklarını bağladı. Üç kere katladı, bir mendili de adamın ağzını tıkamakta kullandı. Son olarak Conte'nin bıçaklarını kınlarından çıkarıp Kalo'ya aktardı. O da silahları kendi pelerininin altına yerleştirdi. Don'un çalışma odasının kapısı hala açıktı ve içeriden koridora sıcak bir ışık yayılıyordu. Yatak odasının kapısı ise halen sıkıca kilitliydi.
''İkinize de alışıldık. Beklentilerinizin çok ötesinde bir arzu ve derman bahşedilmesini dilerim lordum ve lady'm,'' diye fısıldadı Kalo. ''Ailenizin hırsızları bu akşamki görevlerine devam etmeden önce kısa bir molaya minnettar kalacaklardır.''
Kalo uzanıp Conte'yi koltuk altlarından tuttu ve onu sürüklemeye başladı. Bariz bir acıyla iki büklüm durmasına rağmen Locke da adamı ayaklarından kavrayıp ona yardım etti. Zorlu bir gizlilikle geldikleri yoldan geri gittiler ve baygın fedai koridorun öteki ucundaki köşenin ardına, dördüncü kattaki laboratuvarlara çıkan merdivenin hemen yanına bıraktılar. Birkaç dakikanın sonunda Don'un çalışma odasına gizlice girdiklerinde karşılaştıkları manzara oldukça davetkardı. Locke solundaki duvara dayalı, kabarık minderli, deri bir koltuğa rahatça yayılırken Carlo da ayakta nöbete durdu. Koridorun karşısından zayıf da olsa birkaç kahkaha daha duyuldu.
''Burada epey bekleyebiliriz,'' dedi Carlo.
''Tanrılar insaflıdır.''
Locke dönüp Don'un cam kapaklı uzun içki dolabına dik dik baktı. Adamın sefahat mavnasındakinden bile daha etkileyiciydi.
''Bize bir iki kadeh bir şeyler doldurabilirim ama öyle bir şeyin rolümüze uyacağını sanmıyorum.''
10-15-20 dakika beklediler. Locke karnını baştan aşağı doldururmuş gibi gözüken zonklamayı yok saymaya yoğunlaşarak düzenli ve derin nefesler alıp verdi. Fakat iki hırsız koridorun karşısındaki kapının açıldığını duyunca Locke hemen ayağa fırladı, dimdik durdu ve hayalarını yüksek bir yerden kaldırım taşlarına düşmüş çömlekler gibi hissetmiyormuş gibi davrandı. Siyah maskesini tekrar yüzüne taktı ve kusursuz bir kibir dalgasının bedenini içten dışa doğru sarmalamasına izin verdi. Peder zincirinde bir zamanlar dediği gibi en iyi kılık değiştirmeler surata boyananlardan ziyade kalpten gelenlerdi. Kalo maskesinin arkasından sol elinin tersini öpüp göz kırptı. Don Lorenzo Salvara ıslık çalarak çalışma odasına girdi. Hafif bir şeyler giymişti ve tamamen silahsızdı.
''Kapıyı kapatın,'' dedi Locke. Sesi kararlıydı ve mutlak bir otoriteyle doluydu. ''Bir sandalye çekin lordum ve adamınıza seslenmekle uğraşmayın. Kendisi şu an müsait değil.''
16. ayrımın sonu. Sayfa 154.